Ayrım 5, sayfa 100. Bir iç gözleme gösterilen olumsuz bir tepkinin mutlaka son sözü söylemesi gerekmez. Gerçekte bazen bu tepki oldukça kısa sürelidir ve çabucak rahatlamaya dönüşür. Bir insanın daha ileri psikanalitik çalışma yoluyla belli bir iç gözleme yönelik tutumunun değişip değişmeyeceğini belirleyen etkenleri burada ayrıntılarıyla ele alma gereğini duymuyorum. Bir değişmenin olabilirlik sınırları içinde olduğunu söylemek yeterli. Ne var ki kendimize ilişkin bulgulara gösterilen tepkileri rahatlama ya da korku veya umutsuzluk olarak sınıflandırmakla tam olarak anlayamayız. O an uyarılan tepki ne olursa olsun bir iç gözlem var olan dengeye karşı her zaman bir meydan okuma anlamına gelir. Zoranımlı ihtiyaçlar tarafından sürüklenen bir insan kötü bir işleyiş sergilemektedir. Kendi gerçek arzularına pahalıya mal olması bedeline bazı amaçların peşinden koşmuştur. Birçok yoldan ketlenmektedir. Büyük ve yaygın alanlarda olumsuz bir duyarlılığa sahiptir. Bastırılan korkuları ve düşmanlıklarını bombardıman etme zorunluluğu var olan enerjisini emip tüketmektedir. Kendine ve başkalarına yabancılaşmıştır. Ama ruhsal sistemdeki bütün bu bozukluklara karşın içinde etkinlik gösteren güçler hala bir etkinin ötekileriyle ilişki içinde bulunduğu organik bir yapı oluşturmaktadır. Sonuç olarak tümel organizmayı etkilemeksizin hiçbir etken değiştirilemez. Daha kesin konuşursak yalıtılmış bir iç gözlem diye bir şey yoktur. Doğal olarak bir insanın şu ya da bu noktada durduğu sık sık görülür. Ulaşılan sonucu doyurucu bulabilir, yılgınlığa kapılabilir, daha ileri gitmeye etkin bir yoldan direnebilir. Ama kural olarak kazanılan her iç gözlem kendi içinde ne kadar küçük olursa olsun öteki ruhsal etkenlerle olan iç ilişkileri nedeniyle yeni sorunları açığa çıkarır ve dolayısıyla tümel dengeyi sarsabilecek dinamiti de birlikte taşır. Nevrotik yapı ne kadar katıysa kişide herhangi bir değişmeye o denli az göz yumulabilir ve bir iç gözlem temellere ne kadar yakından dokunursa yükselecek kaygı da o kadar fazla olacaktır. Daha sonra ayrıntılarıyla ele alacağım gibi direnme sonuçta statükoyu koruma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Hastayı bekleyen üçüncü yükümlülük en yüksek gelişimine engel olan kendi içindeki etkenleri değiştirmektedir. Bu sadece sosyal etkinlikler, yaratıcı çalışma, işbirliği yapma, cinsel iktidarını kazanma ya da yeniden kazanma veya fobilerden ya da depresyon eğilimlerinden kurtulma gibi eylemlerdeki ya da davranışlardaki kaba bir değişme anlamına gelmez. Başarılı bir analizde bu değişmeler kendi kendine gerçekleşecektir. Ne var ki bunlar temelde değişmeler değildir. Öz büyütme veya öz küçümseme arasında mekik dokumak yerine kendine karşı daha gerçekçi bir tutum kazanmak, durgunluk ve korkular yerine bir etkinlik, kendini ortaya koyma ve yüreklilik ruhu kazanmak, sürüklenmek yerine tasarlayabilmek, aşırı beklentilerle ve aşırı suçlamalarla başkalarına asılmak yerine ağırlık merkezini kendi içinde bulmak, savunmacı ve yaygın bir düşmanlık beslemek yerine İnsanlar için daha büyük bir dostluk ve anlayış kazanmak gibi kişilik içinde baş gösteren ve daha az gözlenebilir olan değişmelerin bir sonucudur. Eğer bu tür değişmeler gerçekleşirse açık etkinliklerde ve semptomlarda da buna karşılık gelen değişmeler mutlaka ve önemli ölçüde bunu izleyecektir. Kişilik içinde sürüp giden birçok değişme özel bir sorun oluşturmaz. Bu nedenle eğer gerçek bir coşkusal deneyimi olmuşsa bir iç gözlem kendi içinde bir değişme oluşturabilir. Örneğin o güne dek bastırılmış olan bir düşmanlık üzerinde bir iç gözlem kazandığı zaman hiçbir şeyin değişmeyeceği söylenebilir. Düşmanlık yine yerli yerindedir ve farklı olan tek şey bunun farkına varılmasıdır. Bu sadece mekanikçi bir anlamda doğrudur. Aslında asık suratlı, yorgun ya da derinlemesine kızgın olduğunun ötesinde bir şey bilmeyen bir insana bastırma nedeniyle bu rahatsızlıkları yaratan kesin düşmanlığı algılarsa bu çok büyük bir farklılık yaratacaktır. Az önce de tartışıldığı gibi kişi böyle bir buluş anında kendini bir başka insan gibi hissedebilir. Bu algılamayı anında başından atmayı başaramadığı sürece bu onun başkalarıyla olan ilişkilerini mutlaka etkileyecektir. Bu onda bir kendine şaşırma duygusu yaratacak, düşmanlığının anlamını araştırmaya yönelik bir inisiyatif uyaracak, bilinmeyen bir şey karşısında duyduğu çaresizlik duygusunu giderecek ve kendisinin daha canlı hissetmesine yol açacaktır. Ayrıca bir iç gözlemin dayalı, dolaylı bir sonucu olarak kendiliğinden gerçekleşen değişmeler de vardır. Her kaygı kaynağı gücünü yitirir yitirmez hastanın zorlanımlı ihtiyaçları da azalacaktır. Bastırılmış bir küçük düşürülmüş olma duygusu görülüp anlaşıldığı an dostluğun arzu edilir oluşuna henüz değinilmemiş bile olsa bunu kendiliğinden büyük bir dostluk izleyecektir. Eğer bir başarısızlık korkusu kavranıp azaltılırsa kişi kendiliğinden olarak daha etkin olacak ve o güne dek bilinçsizce kaçındığı riskleri göze alacaktır. bu noktaya kadar iç gözlemle değişme çakışır gibi gözükmektedir. Bu nedenle bu iki süreci farklı konular olarak sunmak gereksiz gözükebilir. Ama analizin akışı boyunca, tıpkı yaşamın kendi içinde olduğu gibi bir iç gözleme karşın bireyin değişmeye karşı dişe diş mücadele ettiği durumlar vardır. Bu durumlardan bazıları daha önce tartışıldı. Bunları hastanın elverişli gelişimi için enerjilerini özgür bırakmak istediği takdirde, yaşam üzerindeki zorlanımlı hak isteklerini kavradığı an, değişme zorunluluğunu ya da ihtimalini çürütmek için bütün kaynaklarını seferber ettiği amansız bir kavganın başlayabileceğini söyleyerek genelleştirebiliriz. İç gözlemle değişmenin birbirinden ayrı olabileceği bir başka durum, analiz, kişinin bir karar vermesi gereken bir çatışmayı su yüzüne çıkardığı zaman ortaya çıkar. Ama çatışmaların hepsi bu yapıda değildir. Örneğin eğer başkalarını kontrol etme zorunluluğuyla onların beklentilerine boyun eğme zorunluluğu arasındaki çatışık etkiler algılanırsa, bu iki eğilim arasında bir karar vermek diye bir şey yoktur. Her ikisinin de analiz edilmesi gerekir. Kişi kendisiyle ve başkalarıyla daha iyi bir ilişki kurduğu zaman her ikisi de ortadan kalkacak ya da önemli ölçüde değişikliğe uğrayacaktır. Ne var ki eğer kişinin kendi nesnel çıkarlarıyla idealler arasında o güne kadar bilinçsiz olan bir çatışma açığa çıkarsa bu farklı bir konu olacaktır. Bu konu çeşitli yollardan bulandırılmış olabilir. İnançsızlık tutumu bilinçli olabilirken idealler bastırılmış olabilir ya da ara sıra yüzeye çıktıkları zaman bilinç düzeyinde inkar edilebilir ya da ideallere karşı katı bir bağlılık sergilenirken nesnel çıkarlara, para, saygınlık, yönelik arzu bastırılabilir ya da ideallere inançsız veya ciddi bir yoldan ele alma arasında kesintisiz bir karşılıklı dönüşüm olabilir. Ama böyle bir çatışma açığa çıktığı zaman bunu görmek ve sonuçlarını anlamak yeterli değildir. Konunun içerdiği bütün sorunlar tam anlamıyla aydınlatıldıktan sonra hastanın artık son kez bir tavır alması gerekir. İdealleri ciddiye almayı isteyip istemediği ve eğer istiyorsa bunu ne ölçüde olduğunu ve nesnel çıkarlara ne tür bir yer vereceği konusunda bir karar vermesi gerekir. O zaman bu, hastanın iç gözlemden tutumlardaki bir düzeltmeye giden adımı atma konusunda duraksama geçirebileceği durumlardan birisidir. Yine de hastanın karşı karşıya bulunduğu bu üç yükümlülüğün yakın bir ilişki içinde olduğu elbette doğrudur. Hastanın kendini eksiksiz olarak ifade etmesi iç gözlemlere giden yolu hazırlar ve iç gözlemler de değişmeler yaratırlar ya da değişmeye giden yolu açarlar. Her bir adım diğerlerini etkiler. Hasta belli bir iç gözlemi kazanmaktan ne kadar kaçınırsa özgür çağrışımları da o kadar çok engellenecektir. Belli bir değişmeye ne kadar direnirse bir iç gözleme karşı da o kadar ayak direyecek, geri asılacaktır. Ne var ki hedef değişmedir. Kendini anlamaya verilen yüksek değerin nedeni tek başına iç gözlem değil, duyguları, çabaları, tutumları düzeltmeye, değiştirmeye ve denetlemeye yönelik bir araç olarak iç gözlemdir. Hastanın değişmeye yönelik tutumu çoğu kez çeşitli aşamalardan geçer. Oldukça sık olarak, genellikle onun herhangi bir şeyi değiştirmesine hatta kendi üzerinde etkin olarak çalışmasına bile gerek kalmaksızın, bütün rahatsızlıklarının ortadan kalkacağı yolundaki bir umut anlamına gelen, büyülü bir iyileşme yolundaki üstlenilmeyen beklentilerle terapiye başlar. Sonuçta kendi kafasında analisti büyülü güçlerle donatır ve ona körü körüne bir hayranlık duyma eğilimi gösterir. Bu durumda umudunun gerçekleşmeyeceğini anladığı zaman önceki güvenden hepten çekilme eğilimi gösterir. Eğer analist de bir insansa bana ne yararı olabilir diye düşünebilir. Daha da önemlisi kendisi için etkin bir şeyler yapma konusundaki kendi umutsuzluk duygusu yüzeye çıkar. Ancak ve ancak etkin ve kendiliğinden çalışmaya yönelik kendi enerjisi özgür bırakıldığı zaman ve bu koşulla sonunda kendi gelişmesini kendi işi olarak ve analisti kendisine yardım eli uzatan birisi olarak değerlendirebilecektir. Hastanın analizle karşı karşıya geldiği yükümlülükler zorluklarla ve ödüllerle doludur. Kendini tam bir dürüstlükle anlatmak zordur ama ayrıca mutluluk vericidir de. Aynı şey iç gözlem kazanma ve değişme için de söylenebilir. Dolayısıyla kişinin kendi gelişmesine yönelik muhtemel yardımlardan birisi olarak analize sığınması kolay bir yol tutmuş olmaktan çok uzaktır. Bu, hastanın tarafında büyük bir kararlılık, öz disiplin ve aktif mücadele gerektirir. Bu açıdan, bu yaşam içinde bireyin gelişmesine yardım eden diğer ortamlardan farklı değildir. Yolumuza çıkan zorlukların üstesinden gelerek daha güçlü bir yapı kazanırız. 5. Bölüm Psikanalitik süreçte analistin payı. Analistin genel yükümlülüğü, hastaya kendini tanıması ve hastanın zorunlu gördüğü ölçüde yaşamını yeniden yönlendirmesi için ona yardım etmektir. Analistin bu amacı izlerken neler yaptığına ilişkin daha özel bir izlenim aktarmak için yaptığı çalışmayı gruplara bölmek ve bunları tek tek ele almak gerekir. Analistin çalışması kabaca 5 ana bölüme ayrılabilir. Gözlem, anlayış, yorum, direnme sırasında yardım ve genel insanca yardım. Analistin gözlemleri herhangi bir gözlemcininkinden bir ölçüde farklı değildir. Bir ölçüde de özgün bir yapıya sahiptir. Başka herkes gibi analist de hastanın davranışlarındaki insanlardan uzaklık, sıcakkanlılık, katılık, kendiliğindenlik, dikbaşlılık, uysallık, kuşku, güven, kendini ortaya koyma, ürkeklik, acımasızlık, duyarlılık gibi genel nitelikleri gözleyecektir. Dolaysız çaba göstermeksizin sadece hastayı dinleme süreci içinde bile birçok genel izlenim edinecektir. Hastanın kendini bırakıp bırakmadığını ya da gerilimli olup olmadığını, kendini sıkıp sıkmadığını, soyut genelleştirmeler mi yoksa kesin ayrıntılar mı sunduğunu, konuyu dağıttığını mı yoksa işin özüne mi eğildiğini, kendiliğinden mi konuştuğunu yoksa ilk adımı analiste mi bıraktığını, kuralcı mı olduğunu yoksa gerçekten düşündüğünü ve hissettiği şeyleri mi dile getirdiğini anlayacaktır. Analist, daha özgün gözlemleri içinde ilk önce hastanın geçmiş ve o günkü kendi deneyimleri, kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkileri, planları, arzuları, korkuları, düşünceleri konusunda anlattıklarından bir şey öğrenir. İkinci olarak hastanın görüşme odasında sergilediği davranışları gözleyerek bir şeyler öğrenir. Çünkü her hasta ödemelerle, zamanla, sedire uzanmayla ve analizin diğer nesnel yanlarıyla ilgili olan düzenlemelere farklı tepkiler gösterir. Ve her hasta analiz ediliyor oluşuna farklı tepkiler verir. Bir hasta analizi ilginç bir entelektüel süreç olarak değerlendirir ama buna gerçekten ihtiyacı olduğu düşüncesini reddeder. Bir başkası bunu küçük düşürücü bir sır olarak ele alır. Bu arada bir üçüncüsü özel bir ayrıcalık olarak bununla övünür. Dahası hastalar analiste karşı başka tür insan ilişkilerinde var olan birçok bireysel farklılık gibi sonsuz bir tutumlar değişkenliği sergiler. Son olarak hastalar tepkilerinde açık gizli sayısız salınımlar gösterir ve bu salınımların kendileri de aydınlatıcı olur. Bu iki bilgi kaynağı hastanın kendine ilişkin anlattıkları ve gerçek davranışlarının gözlenmesi, tıpkı bir başka ilişkide olduğu gibi burada da birbirini tamamlar. Bir insanın özgeçmişi konusunda çok şey ve arkadaşlarıyla, kadınlarla, işle, politikayla o andaki ilgilenme yollarının tamamını bilsek bile onunla kişisel olarak karşılaşıp onu eylem içinde gördüğümüz zaman ona ilişkin tablomuz çok daha net ve tam olur. Her iki kaynak da vazgeçilmezdir. Birisi diğerinden daha az önemli değildir. Diğer her gözlem gibi analistin gözlemi de beslediği ilginin yapısal rengini taşır. Bir satıcı kadın bir müşteride, bir kamu görevlisinin yardım için başvuran bir vatandaşta gözleyeceğinden daha başka niteliklere dikkat edecektir. Bir işveren bir işçi adayıyla görüşürken girişim gücü, uyumluluk, güvenilirlik soruları üzerinde duracaktır. Buna karşın bir kilise üyesiyle konuşan bir başkan, ahlak davranışı ve dinsel inanç sorularıyla ilgilenecektir. Analistin ilgisi hastanın bir yanı üzerinde, kaldı ki rahatsız olan yanı üzerinde odaklaşmayacak, zorunluluk gereği kişiliğinin tamamını kucaklayacaktır. Bu kişiliğin tümel yapısını tanımak istediği ve neyin daha çok, neyin daha az önemli olduğunu ulu orta bilmediği için, ilgisinin olabildiğince çok etkeni içinde alması gerekir. Özgün analitik gözlemler, analistin hastadaki bilinçsiz güdülenimleri algılayıp anlamasından çıkarılır. Bu gözlemleri sıradan olanlardan ayıran temel farktır. Genel gözlemlerde de bazı alt akımlar sezinleyebiliriz. Ama bu tür izlenimler az ya da çok geçici ve hatta formüle edilmeden kalır. Ayrıca kural olarak bunların kendimize ait ruhsal etkenler tarafından mı, yoksa gözlenen kişinin ruhsal etkinlikleri tarafından mı belirlendiğini kafa yormayız. Buna karşın analistin özel gözlemleri analitik sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunlar hastanın özgür çağrışımlarında açığa vurulan bilinçsiz güçlerinin sistemli olarak ele alınmasını içerir. Analist bu çağrışımları büyük bir dikkatle dinler ve bunu yaparken olgunlaşmamış bir öğeyi seçmemeye, buna karşın her ayrıntıya eşit bir ilgi göstermeye çalışır. Analistin gözlemlerinden bazıları anında bir düzene girecektir. Tıpkı birisinin sisli bir alanda bir evin ya da ağacın kaba çizgilerini seçmesi gibi, analist de şu ya da bu genel kişilik özelliğini çabucak tanımada zorluk çekmeyecektir. Ama analistin gözlemleri çoğu kez bir ilgisiz konular kargaşası olmaktan öte bir şey değildir. Peki o zaman analist bir kavrayışa nasıl ulaşır? Bazı açılardan analistin işi hırsız polis öykülerindeki dedektifin işiyle karşılaştırılabilir. Buna karşın dedektifin suçluyu ortaya çıkarmak istemesine karşın analistin hastadaki kötü olan seyri bulmak istemediğini, ancak onu iyi ve kötü bir kötü kötü bir bütün olarak anlamaya çalıştığını vurgulamak yerinde olur. Ayrıca o, hepsi de kuşku altında olan çeşitli insanlarla değil, bir insandaki kötü olan değil, rahatsız edici oluşlarından kuşkulanılan bir itici güçler yığınıyla ilgilenir. Her ayrıntı üzerindeki zekice ve yoğun gözlem yoluyla ipuçlarını ele geçirir. Şurada burada olabilecek bir ilinti görür ve geçici bir tablo oluşturur. Bulduğu çözüme öyle kolay kolay inanmaz. Bunun yerine söz konusu çözümün bütün etkenleri gerçekten kucaklayıp kucaklamadığını görmek için bunu tekrar tekrar sınar. Hırsız polis öykülerinde de dedektifle birlikte çalışan insanlar olacaktır. Bazıları sadece görünüşte bunu yaparken gizliden gizliye onun çalışmasını engelleyecek, bazıları açıkça gizlemek isteyecek ve tehlikede olduklarını hissettikleri zaman saldırganlaşacaklardır. Benzer bir biçimde analizde de hastanın bir yanı işbirliği yaparken bu vazgeçilmez bir koşuldur. Bir başka yanı da bütün işi analistin yapmasını bekler ve yine bir başka yanı da gizlenmek ya da yanıltmak için varını yoğunu seferber eder ve ortaya çıkarılmayla tehdit edildiği zaman paniğe kapılır ve düşman kesilir. Bir önceki bölümde de tanımlandığı gibi analist, bilinçsiz güdülenmelere ve tepkilere ilişkin kavrayışını temelde hastanın özgür çağrışımlarından çıkarır. Hasta sunduğu şeylerin ne anlama geldiğinin genellikle bilincinde değildir. Dolayısıyla analist kendisine sunulan tutarsız malzemeler yanından tutarlı bir tablo elde etmek için açık içeriği dinlemekle kalmamalı, hastanın gerçekte neyi dile getirmeye çalıştığını da anlamaya çalışmalıdır. Görünüşteki şekilsiz araç gereç yığını arasındaki özlü noktaları yakalamaya çalışır. Eğer çok fazla bilinmeyen özelliklerin varlığı söz konusuysa bazen bu çabası boşa çıkar. Bazen bu konu neredeyse kendi kendine ele verir. Aşağıdaki örnekler basit oluşları nedeniyle seçildi. Bir hasta bana kötü bir gece geçirdiğini ve her zamankinden daha büyük bir çöküntü yaşadığını anlatır. Sekreteri gribe yakalanmıştır. Bu onun iş düzenlenmelerini bozmakta kalmamış, salgın korkusu nedeniyle onu da alt üst etmiştir. Derken küçük Avrupa ülkelerinde yapılan korkunç haksızlıktan söz eder. Sonra bir ilacın içeriği konusunda ona net bir bilgi vermeyip başarmadığı için canını sıkan bir doktoru düşünür. Derken bir paltoyu söz verdiği şekilde hazırlamayan bir terziyi hatırlar. Ana tema elverişsiz olaylar karşısında duyulan sıkıntı ve sinirliliktir. Sanki her ikisi de ona yöneltilen kişisel saldırılarmış gibi sekreterin hastalığıyla terzinin güvenilmezliğini aynı çizgide sıralaması, yakınmalarının ben merkezcilik yapısını ele verir. Sekreterin nezlesinin ondaki salgın korkusunu yeniden alevlendirmiş olması gerçeği, bu korkuyu yenmeye çalışması gerektiğini düşünmesine yol açmaz. Bunun yerine o, dünyanın onun korkularını alevlendirmeyecek bir düzene sokulması gerektiğine inanır. Dünya onun ihtiyaçlarına dikkat etmelidir. Burada haksızlık konusu devreye girer. Başkalarının onun beklentilerini gözetmemesi haksızlıktır. Salgından korktuğu için çevresindeki hiç kimsenin hastalığa yakalanmaması gerekir. Dolayısıyla onun güçlüklerinden başkaları sorumlu olur. O, bu tür etkilere karşı tıpkı küçük Avrupa ülkelerinin işgal karşısında çaresiz oluşu kadar çaresizdir. Aslında o kendi beklentilerinin pençesinde çaresizdir. Doktorla ilgili çağrışım da bu bağlamda özel bir anlam kazanır. Bu da beklentilere boyun eğilmediği anlamına gelir ve ek olarak el yordamıyla sağa solu yoklamak ve onun işbirlikçi etkinliğini beklemek yerine sorunları için ona net bir çözüm sunmadığım için bana yönelik yakınmasına karşılık gelir. Bir başka basit örnek. Genç bir kız alışveriş sırasında bir kalp çarpıntısı nöbeti yaşadığını anlatır. Kalbi güçlü değildir ama hiçbir rahatsızlık duymaksızın saatlerce dans edebildiğine göre alışverişin neden kalbini etkilemesi gerektiğini anlayamaz. Kalp çarpıntısı için ruhsal bir neden de göstermez. Ablası için bir doğum günü armağan olarak çok güzel ve göz alıcı bir bluz satın almış ve bunu yapmaktan kıvanç duymuştur. Ablasının bu armağana ne kadar sevinip hayran olacağını haz duygusuyla algılamıştı. Aslında bunu alabilmek için son kuruşuna kadar harcamıştı. Para sıkıntısı çekiyordu. Çünkü bütün borçlarını ödemiş ya da şöyle veya böyle birkaç ay içinde ödeyebileceği düzenlemeler yapmıştı. Bunu kesin bir kendine hayranlıkla söyledi. Bluz o kadar güzeldi ki onu kendisine almak istedi. Derken konuyu açıkça bir yana bıraktıktan sonra ablasına yönelik bir dizi şikayet ortaya çıktı. Ablasının ona nasıl engel olduğu, nasıl anlamsız sistemlerde bulunduğu konusunda acı acı yakındı. Bu yakınmalar ablayı hastadan oldukça aşağı çeken, aşağı gösteren küçültücü sözlerle sulandırılmıştı. İlk bakışta bile bu kendiliğinden coşkular dönüşümü ablaya yönelik çatışan duygulara dikkati çeker. onun sevgisini kazanma arzusu ve öte yanda da içerleme, alışveriş sırasında bu çatışma alevlenmiştir. Seven taraf armağanın alınması olayıyla kendini ortaya koymuştur. O an için içerlemenin bastırılması gerekmiş ve böylece bu da kendi payı için olanca gürültüyü koparmıştı. Bunun sonucuysa kalp çarpıntısıydı. Bu tür karşıt duygu çatışmaları her zaman kaygı yaratmayacaktır. Genellikle çatışan duygulardan birisi bastırılır ya da her ikisi de uzlaşmalı bir çözümde birleşir. Çağrışımların ya da gösterdiği gibi burada çatışmanın hiçbir yanı tam anlamıyla bastırılmamıştır. Bunun yerine her ikisi de bilinç düzeyinde olan sevgi ve içerleme bir tahteveralli üzerine yerleştirilmiştir. Duygulardan birisi bilinç düzeyinde üste çıkınca öteki alta inmişti. Daha yakın bir araştırma daha çok ayrıntı açığa çıkardı. İlk dizide aleni olan kendine hayranlık konusu ikincisinde dolaylı olarak yeniden belirir. Ablaya yönelik alçaltıcı sözler yaygın düşmanlığı dile getirmekte kalmaz, ayrıca hastanın ablasını gölgede bırakmasına da yarar. Kendisini ablasından üstün görme eğilimi çağrışımlar boyunca sürekli olarak elinde olmadan yapmasına karşın kendi cömertliğini ve özverili sevgisini ablasının kötü davranışlarıyla karşılaştırması gerçeğinde açıklık kazanır. Kendine hayranlıkla ablaya rekabet etme arasındaki bu yakın ilinti, kendine hayranlığın gelişmesinde ve devamında abladan üstün olma ihtiyacının temel bir etken olabileceği ihtimalini düşündürür. Bu varsayım ayrıca mağazada baş gösteren çatışmaya başka bir yönden de ışık tutar. Pahalı bluzu, satın alma dürtüsü, sadece çatışmayı çözmeye yönelik sanki kahramanca bir kararlılığa değil, ayrıca kısmen ablanın hayranlığı kazanmak, kısmen de kendisini daha sevgi dolu, özverili, bağışlayıcı göstererek onun karşısında kendi üstünlüğünü kurma arzusuna da karşılık gelir. Öte yandan ablasına kendisininkinden daha güzel bir bluz vermekle o, gerçekte onu üstün bir konuma yerleştirmiştir. Bu noktanın önemini anlamak için kimin daha iyi giyindiği konusunun rekabet mücadelesinde önemli bir rol oynadığını anlamak gerekir. Örneğin hasta sık sık ablasının elbiselerini kendine mal etmişti. Bu örneklerde anlama süreci nispeten basittir ama bu hiçbir gözlemin önemsiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini açıklık kazandırır. Tıpkı hastanın aklına gelen her şeyi hiçbir şey alıkoymaksızın dile getirmesi gerektiği gibi analistin de her ayrıntıyı potansiyel açıdan anlamlı olarak değerlendirmesi gerekir. Herhangi bir sözü konu dışı diye gelişi güzel göz ardı etmemeli, istisnasız her basit gözlemi ciddi olarak ele almalıdır. Ayrıca hastanın belli bir duygusunun ya da düşüncesinin neden başka bir zaman değil de o arada ortaya çıktığını sürekli olarak kendi kendine sormalıdır. Bu özgün bağlam içinde bunun anlamı nedir? Örneğin analiste yönelik dostça bir duygu bir bağlamda yardım ve anlayıştan ötürü ona duyulan bir minnete karşılık gelebilir. Bir başka bağlamda bu, hastanın sevecenlik ihtiyacındaki artışa dikkati çekebilir. Çünkü bir önceki görüşmede yeni bir sorunun ele alınması kaygı yaratmıştır. Üçüncü bir bağlamda bu, analistin ruhuna ve bedenine sahip olma arzusunun bir ifadesi olabilir. Çünkü hastanın sevginin çözeceğini umduğu bir çatışma açığa çıkarılmıştır. Bir önceki bölümde anlatılan örnekte analistin bir hırsızla ya da dolandırıcıyla karşılaştırılmasının nedeni ona yönelik kalıcı bir içerleme değil, bir önceki görüşmede hastanın gururunun yaralanmış olması gibi özel bir nedendir. Avrupa ülkelerinde yapılan haksızlıkla ilgili çağrışım başka bir bağlamda farklı bir anlam, örneğin baskı altındakine yakınlık duymak gibi kazanacaktır. Ancak hastanın sekreterinin nezlesiyle ve öteki çağrışımlarla ilinti içinde bu sözler onun beklentilerinin yerine getirilmemesini haksızlık olarak nasıl yoğun bir biçimde hissettiğini açığa çıkarabilmiştir. Bir çağrışımın önceki ve sonrakilerle olan kesin ilintilerini incelemedeki bir başarısızlık, yanlış yorumlara yol açabileceği gibi, analisti de hastanın özel bir olaya yönelik tepkileri konusunda bir şeyler öğrenmek için eline geçen bir fırsattan yoksun bırakır. Bir ilintiyi açığa vuran çağrışımlar zincirinin uzun olması gerekmez. Bazen sadece iki anıştırmadan oluşan bir dizi, ikincisinin zihinsel çabanın ürünü değildi, kendiliğinden bir çağrışım olması koşuluyla kavrayışa giden yolu açar. Örneğin bir hasta tedirginlik ve yorgunluk duygusuyla analize gelmişti ve ilk çağrışımları verimsizdi. Önceki gece içki içmişti. Akşamdan kalma olup olmadığını sordum, inkar etti. Son saat çok üretkendi çünkü muhtemel bir başarısızlıktan ürktüğü için sorumluluk almaktan korktuğu açığa çıktı. Bu nedenle ona elde ettikleriyle yetinmek isteyip istemediğini sordum. Bunun üzerine annesinin onu müzeden bu müzeye sürükleyişine ve bu deneyim sırasındaki sıkıntı ve rahatsızlığına ilişkin bir çocukluk anısı belirdi. Tek çağrışım buydu ama aydınlatıcıydı. Bu kısmen benim elde ettikleriyle yetinmesi konusundaki anıştırmama verilmiş bir yanıttı. Ben de tıpkı onu bir sorundan diğerine iten annesi kadar kötüydüm. Bu tepki ona özgüydü. Çünkü zorlamaya karşılık gelen her şeye karşı aşırı ölçüde duyarlıydı. Oysa aynı zamanda sorunları ele almaya yönelik kendi inisiyatif ketlenmişti. Bana karşı duyduğu rahatsızlığının ve devam etmeye yönelik etkin isteksizliğinin farkına varınca bir başka düşünceyi hissetme ve dile getirme konusunda kendini özgür hissetti. Bu düşüncenin özü analizin müzedeki ortamdan daha kötü olduğuydu çünkü. Bu bir başarısızlığın arkasından bir başkasını görmeye sürüklenmek anlamına geliyordu. Bu çağrışımla birlikte elinde olmadan başarısızlığa yönelik aşırı duyarlılığını aydınlığa kavuşturan bir önceki görüşmenin çizgisine yeniden girdi. Bu, önceki bulgulardaki bir gelişme anlamına geliyordu. Çünkü onu pürüzsüz ve etkin bir yoldan çalışmaktan alıkoyan kendi içindeki her etkinin kendisi için bir başarısızlık anlamına geldiğini gösteriyordu. Böylece psikanalize yönelik temel direnmelerden birisini açığa vurmuş oldu. Aynı hasta bir başka seferinde depresyon duygusuyla analize geldi. Bir gece önce İsviçre'deki Pispalu Dağı'na tırmanışını anlatan bir arkadaşıyla buluşmuştu. Arkadaşının anlattıkları İsviçre'de olduğu ve oradaki boş günleri boyunca havanın sisli olması nedeniyle adı geçen dağa tırmandığı bir döneme ait bir anıyı canlandırmıştı. O zamanlar buna öfkelenmişti ve önceki gece aynı öfkenin yükseldiğini hissetmişti. Bu arzuyu nasıl ortaya koyabileceğine, savaşın, paranın, zamanın neden olduğu bütün engelleri nasıl yenebileceğine, ilişkin planları kurarak saatlerce uyanık kalmıştı. Uykuya daldıktan sonra bile kafası önünde duran engellerle çarpışmış ve kendi ve o depresyonla uyanmıştı. Analiz sırasında bir Midwestern kentinin onun için bir kasvet ve terk edilmişlik örneği olan varoşlarına ilişkin görünüşte ilgisiz bir tablo geldi gözlerinin önünde. Bu zihinsel imaj yaşama ilişkin o anki duygularını dile getiriyordu. Ama aradaki ilişki neydi? Pispalu'ya tırmanmazsa yaşamı boş ve anlamsız olacağı doğruydu. Pispalu'ya tırmanmazsa yaşamı boş ve anlamsız mı olacaktı? İsviçre'deyken gönlünü bu dağa tırmanmaya kaptırdığı doğruydu. Ama bu özel arzunun engellenmesi kolay kolay bir açıklama olamazdı. Dağa tırmanmak onun için bir tutku değildi. Olay yıllar önce olmuştu ve o bunu çoktan unutmuştu. O zaman gerçekte onun canını sıkan şey Pispalu değildi. Sakinleştikten sonra şimdi artık o dağa tırmanmaya aldırış bile etmeyeceğini kavradı. İsviçre deneyiminin canlanması çok daha belirleyici bir şeye karşılık geliyordu. Bu deneyim, iradesini bir şeye ulaşmak için kullandığı zaman bunu yapabilmesi gerektiği yolundaki yanılsamalı bir inancı sarsmıştı. Aşılmaz her engel, hatta dağlardaki sis gibi kendi kontrolünün çok çok ötesinde olsa bile onun için iradesinin engellenmesi anlamına geliyordu. Bir Midwestern kentinin terk edilmiş varoluşlarıyla ilgili çağrışımlar, iradenin kesin gücüne olan inancına bağladığı korkunç öneme dikkatini çekiyordu. Bu inançtan vazgeçmesi gerektirdiği takdirde hayatının yaşamaya değmeyeceği anlamına geliyordu. Hastanın sunduğu malzeme içinde tekrarlanan konular ya da diziler kavrayış açısından özellikle yararlı olur. Eğer çağrışımlar her zaman hastanın üstün bir zekaya ya da ustalığa sahip olduğu ya da genelde saygıya değer bir insan olduğu yolundaki dolaylı kanıtlamalarla bitiyorsa, analist hastanın bu tür özelliklere sahip olduğuna duyduğu inancın onun için çok büyük bir coşkusal değer taşıdığını anlayacaktır. Analizin kendisine nasıl zarar verdiğini göstermek için önüne çıkan hiçbir fırsatı kaçırmayan bir hasta, analisti gösterdiği düzelmeyi vurgulamak için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir hastanın iteceğinden farklı varsayımlara sürükleyecektir. İlk durumda eğer kötüleşme gösterileri haksızlığa uğramış, yaralanmış, kurban edilmiş olma yolundaki tekrarlanan ifadelerle örtüşürse, analist hastanın yaşamını büyük bir alanını kesin olarak neden bu yolla algıladığını açıklayacak, hasta içindeki etkenlere ve ayrıca bu tutumun içerdiği sonuçlara karşı uyanık olacaktır. Tekrarlanan konular bazı tipik tepkileri açığa vurdukları için ayrıca hastanın deneyimlerinin neden belli bir alışılmış yapıyı izlediğinin, örneğin neden sık sık bir maceraya coşkuyla başlayıp hemen sonra bıraktığının, neden arkadaşlarıyla ya da sevgilileriyle sık sık birbirine benzeyen hayal kırıklıkları yaşadığının anlaşılması için bir ipucu sağlar. Analist ayrıca hastanın yapısında var olan ve mutlaka kendilerini gösterecek olan birçok çelişkide de değerli ipuçları bulacaktır. Aynı şey, kışkırtmaya açık bir orantısızlık gösteren şiddet, minnet, utanma, kuşku tepkileri gibi apartılar için de geçerlidir. Bu tür bir coşku aşıldığı zaman, zaman gizli bir soruna dikkati çeker ve analistin konunun içerdiği kışkırtmanın hasta için taşıdığı coşkusal önemi araştırmasına yol açar. Rüyalar ve fanteziler de kavrayışa yönelik bir araç olarak eşsiz bir önem taşır. Bunlar bilinçsiz duyguların ve özlemlerin nispeten dolaysız bir dışa vurma oldukları için başka türlü kolay kolay görülmeyen alanları kavrayışa açabilir. Bazı rüyalar oldukça saydamdır. Yine de kural olarak ancak özgür çağrışım yoluyla anlaşabilecek karmaşık bir dilden konuşurlar. Hastanın işbirliğinden çıkıp şu ya da bu türden savunmacı oyunlara geçtiği an, kavrayış da bir başka yardım sağlar. Analist bu direnmelerin nedenlerini yavaş yavaş ortaya çıkarttıkça hastanın özgünlüklerini giderek artan ölçüde anlamaya başlar. Bazen bir hastanın ayak dirediği ya da kavgaya tutuştuğu gerçeği ve bunu yapmasının o anki nedeni açıktır. Çoğu zaman bir engelin var olduğunu ayırt etmek için hastanın özgür çağrışımlarının yardımı gereklidir. Analist direnmeyi anlamayı başarırsa hastayı yaralayan ya da korkutan kesin etkenlere ve bunların ürettiği tepkinin kesin yapısına ilişkin artan bir bilgi kazanır. Benzer bir biçimde hastanın dikkate almadığı ya da dokunulduğu zaman çabucak bıraktığı konular da aydınlatıcıdır. Örneğin eğer hasta başka türlü aşırı kusursuzcu ve aşırı eleştirelken analistle ilgili eleştirel düşüncelerini dile getirmekten katı bir biçimde kaçınıyorsa analist önemli bir ipucu kazanacaktır. Bu türden bir başka örnek de hastanın bir gün önce olan ve onu alt üst eden bir olayı anlatmayı başaramayışı olacaktır. Bütün bu ipuçları analistin yavaş yavaş hastanın geçmiş ve o günkü yaşamına ve kişiliğinde etkinlik gösteren güçlere ilişkin tutarlı bir tablo elde etmesine yardım eder. Ama bunlar ayrıca hastanın analistle ve analitik ortamla olan ilişkisinde işleyen güçlerin anlaşılmasına da yardımcı olur. Çeşitli nedenlerden ötürü bu ilişkiyi olabildiğince hatasız bir biçimde anlamak önemlidir. İlk elden, örneğin eğer analiste yönelik gizli bir içerleme örtü altında kalırsa, bu analizi tam anlamıyla köstekleyecektir. Olanca iyi niyetine karşın bir hasta, eğer yüreğinde kendini açtığı insana karşı çözülmemiş bir içerleme varsa, kendisini özgürce ve kendiliğindenlikle dile getiremez. İkincisi, hasta analiste karşı diğer insanlara olandan farklı duygular besleyemeyeceği ve tepki gösteremeyeceği için diğer ilişkilerde sergilediği aynı us dışı coşkusal etkenleri, aynı özlem ve tepkileri analizde de bilinçsizce sergiler. Dolayısıyla işbirliği içinde bu etkenlerin incelenmesi analistin, hastanın genelde insan ilişkilerindeki rahatsızlıklarını anlamasını mümkün kılar. Daha önce de gördüğünüz gibi, nevrozun tamamı içindeki belirleyici konu işte bu rahatsızlıklardır. Aslında hastanın yapısını düzenli olarak anlaşılmasına yardımcı olabilecek ipuçları pratik açıdan sonsuzdur. Ama analistin bu ipuçlarından sadece kesin mantık yürütme yoluyla değil, ayrıca deyiş yerinde ise sezgisel olarak da yararlandığını belirtmek önemlidir. Başka bir deyişle analist, ele aldığı geçici varsayıma nasıl ulaştığını her zaman tam bir kesinlikte açıklayamaz. Örneğin kendi çalışmalarımda bazen kendi özgür çağrışımlarım yoluyla bir kavrayışa ulaştığım oldu. Hastayı dinlerken onun daha önce bana anlattığı bir olayı, bunun o günkü durum üzerindeki etkisinin ne olabileceğini o anda bilmeksizin hatırlayabilirim. Ya da bir başka hastayla ilgili bir bulgu aklıma gelebilir. Bu çağrışımları asla göz ardı etmemeyi öğrendim. Ve bunlar da sık sık ciddi olarak incelendikleri zaman yararlı olduklarını kanıtladılar. Analist muhtemel bir ilinti algıladığı zaman belli bir bağlamda işliyor olabilecek bilinçsiz etkenlere ilişkin bir izlenim edindiği zaman yaptığı yorumu eğer uygun görürse hastaya anlatacaktır. Bu psikanaliz üzerine bir konuşma olmadığı ve yorumları zamanlama ve hastaya aktarma sanatının kendi kendine analizle ilgisi olmadığı için burada analistin hastanın dayanabileceğini ve yararlanabileceğini düşündüğü zaman ona bir yorum sunduğunu söylemek yeterli olabilir. Yorumlar muhtemel anlamlara ilişkin varsayımlardır. Bunlar doğası gereği şöyle ya da böyle geçici bir yapıya sahiptir ve hastanın bunlara yönelik tepkileri değişir. Eğer bir yorum özünde doğruysa hedefini bulabilir ve bunun diğer anlamlarını gösteren çağrışımları uyarabilir. Ya da hasta bu yorumu sınayabilir ve düzenli olarak sınırlayabilir. Yorum sadece kısmen doğru olsa bile hastanın işbirliği yapması koşuluyla yeni düşünce eğilimleri yükseltebilir. Ama bir yorum kaygı ya da savunma tepkileri de uyarabilir. Burada hastanın iç gözlemlere yönelik tepkisine ilişkin bir önceki bölümde yapılan tartışma önem kazanır. Bu tepkiler ne olursa olsun, analistin görevi bunları anlamak ve bunlardan ders çıkarmaktır. Psikanaliz, özü gereği işbirliği isteyen bir iştir. Ve hem hasta hem de analist hastanın güçlüklerini anlamaya çalışır. Ve daha önce de gördüğümüz gibi analist gözler, anlamaya çalışır ve eğer uygunsa yorumunu hastaya aktarır. Derken muhtemel anlamlara ilişkin varsayımlarda bulunur ve ikisi birlikte bu varsayımların geçerliliğini sınamaya çalışır. Örneğin bir yorumun yalnızca o anki bağlam için mi doğru olduğunu yoksa ancak belli koşullar altında mı geçerli olduğunu kavramaya çalışırlar. Ve bu tür bir işbirliği ruhu ağır bastığı sürece analist için hastayı anlamak ve bulgularını ona aktarmak oldukça kolaydır. Teknik terimlerle konuşulursa hasta bir direnme geliştirdiği zaman gerçek zorluklar boy vermeye başlar. Bu durumda hasta işbirliği yapmayı nesnel ya da nesnel olmayan yollardan reddeder. Randevuya geç kalır ya da görüşmeyi unutur. Birkaç gün ya da birkaç hafta ara vermek ister. Ortak çalışmaya duyduğu ilgiyi yitirir ve temel olarak analistin sevgisini ve dostluğunu ister. Çağrışımları sığ, verimsiz ve kaçamakta olur. Analistin yaptığı varsayımları sınamak yerine bunlara içerler ve saldırıya uğradığına, yaralandığına, yanlış anlaşıldığına, küçük düşürüldüğüne inanır. Ayrım 5 sonu, sayfa 118.